Ayrım 16, sayfa 187, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. Boş, 23. Bölüm. Boş, Lourdes'i merkezden bir blok ötedeki Starbucks'ta bekledi. Sol bacağını düz tutmasına imkan veren yüksek bir masada oturuyordu. Doktor Zhang'ın yanından yeni dönmüştü ve ilk kez dizi 2 haftadır sızlamıyordu. Dizini bükerse rahatlamanın kısa ömürlü olacağını biliyordu. Yürürken kaçış yoktu ama şimdilik düz tutabiliyordu. Lourdes'e latte, kendine sade kahve almıştı. Boş'un bacağına iğneler batırılırken Lourdes istihbarat toplayacak ve sonrasında merkezden uzak bir yerde buluşacaklardı. Lourdes latte soğumadan geldi. "Dizin nasıl?" diye sordu. "Şu an gayet iyi," dedi Boş. "Ama uzun sürmez. Hep aynı hikaye." "Hiç kortizon vurdurdun mu?" "Hayır, ama protez haricinde her şeyi denemeye hazırım." "Çok üzüldüm Harry." "Üzülecek bir şey yok. Ne öğrendin?" Önceki gece LAPD SWAT, Boş ile Lourdes'in Seymour'da buldukları eve baskın düzenleyip tamamı Sanfer üyesi 4 adamı tutuklamıştı. Aralarından biri silahla karnından yaralanmış, acılar içinde yatan adamdı. Adı Carlos Mejia'ydı. Ve Martin Perez'i vurduğundan şüpheleniliyordu. Diğer 3 kişi Mejia'ya göz kulak olmakla ve doktor getirmekle görevlendirilmiş önemsiz aydutlardı. 4'ü de çeşitli silah ve uyuşturucu suçlamalarıyla şartlı tadiye ihlalinden tutuklanmıştı. Mejia henüz Perez cinayetiyle suçlanmamıştı çünkü kesin kanıt yoktu. O da vurulmuştu. Perez'in katilinin de vurulduğuna inanılıyordu. Mejia'nın küçük bağırsağındaki yaranın yönü yukarı doğruydu ve kurşunun duşta sektiği teorisiyle örtüşüyordu. Fakat dosyayı savcılığa sunmak için yeterli değildi. Kurşun, Mejia'nın karnından çıkarılıp ortadan kaldırılmıştı. Perez'in beyninden alınan kurşunla balistik karşılaştırması yapılamayacaktı. Ne var ki Perez'in suç mahallini inceleyen adli tıp ekibi, duşa kabine sıçrayan kanın 2 kişiden geldiğini bulmuştu. Perez ve seken kurşunla yaralanan katilden. Mejia'nın kanıyla duşta bulunan kanın DNA karşılaştırması sonucunda eşleşme çıkacağına ve Mejia'nın cinayetle suçlanacağına herkes emindi. Mejia şehir hapishanesinin hastane koğuşundaydı ve acilen DNA karşılaştırmasının sonucu bekleniyordu. Lourdes'in o sabah çıktığı istihbarat avı Mejia'yla ve Murda amca vakasının yeniden soruşturulmasıyla başlandığını ve Martin Perez'in polise öttüğünü biliyor olabilecek kişilerle alakalıydı. "Bundan gerçekten nefret ediyorum," dedi Lourdes. "Ya yanılıyorsak?" "O zaman yanılmadığımızdan emin oluruz," dedi Boş. "Neler öğrendin?" Lourdes her daim yanında taşıdığı küçük defterini açtı. "Pekala," dedi notlarına bakarak. "Kuzenimle ve çete istihbarattan birkaç kişiyle konuştum. Mejia safkan bir sanfermiş. Lakabı da El Brujo'ymuş." "Ne demek o? Büyücü mü?" "Daha çok cadı demek ama önemi yok. Bu lakabı almasının sebebi ulaşılamayan kişileri bulup yakalama yeteneğiymiş."
"Mesela Perez, ama biri ona söyledi."
"Oraya geliyorum. İstihbarattakiler Mejia'nın çete içinde kendi grubu olduğunu ve Tranquillo Cortez'le eşit statüde olduğunu söylediler. Büyük resmi görüyorsundur. El Brujo bir şekilde Perez'in öttüğünü duyuyor ve Cortez için onun icabına bakmaya karar veriyor. Sonuç, Cortez Mejia'ya borçlanıyor."
"Anladım. Soru şu, Perez'in polisle konuştuğunu nereden duydu?"
Lourdes başını salladı, acıyla kaşlarını çattı. "Ne oldu?" dedi Boş.
"Şey," dedi Lourdes, "istihbarattakilerle konuşurken işlerinden biri, belki de El Brujo ile alakalı dostun Oscar'la konuşmalısın. Birlikte büyüdüler," dedi. "Ben de Oscar Luzon mu?" dedim teyit etmek için. Bana, "Evet, Luzon," dediler. "Oscar ile Mejia'nın geçmişi Gridley'ye kadar uzanıyormuş."
Boş, Gridley'nin 8. cadde üzerinde bir ortaokul olduğunu biliyordu. "Peki çete defterinde bu bağlantı yer alıyor mu?" diye sordu Boş.
Bazı yerli SFPD memurlarıyla yerel çeteler arasındaki kaçınılmaz bağlantılardan ötürü teşkilat memurların çetelerdeki tanıdıklarının isimlerini yazdırdıkları çete defteri olarak bilinen bir kayıt oluşturmuştu. Bu sayede soruşturmalar, dinlemeler ve sokak dedikoduları yoluyla bağlantıların gün yüzüne çıkması durumunda memurlar şüpheli konumuna düşmekten kurtulabiliyorlardı. Defter ayrıca belli bir çete üyesini hedef almak istediklerinde istihbarat memurları için değerli bir kaynak teşkil ediyordu. Eğer defterde bir bağlantı varsa bu memurun çete üyesiyle iletişim kurmasına ya da tesadüfen yollarının kesişmesine sağlanarak kullanılabiliyordu. "Hayır, Luzon onu deftere yazdırmamış," dedi Lourdes. "Bunu nereden biliyorlar dersen, ellerinde şehirdeki tüm okulların yıllıkları var, ta 70'lere kadar. Gridley'de ve sonra da Lakeview'da Luzon'la Mehia'nın aynı sınıftayken çekilmiş fotoğrafları var. Ama birkaç yıl önce Oscar'a Mehia'yı neden deftere yazdırmadığı sorulduğunda onu iyi tanımadığını söylemiş." "Ona inanmışlar mı?" dedi Boş. "Kabul etmişler. Asıl soru şu, biz inanıyor muyuz?" "Hem ortaokulda hem lisede aynı sınıfta okuyacaksın, sonra da tanımıyorum diyeceksin. Hayır, ben inanmıyorum." Lourdes başını salladı, o da inanmıyordu. "Ne yapacağız peki?" dedi. "Onunla konuşmalıyız," dedi Boş. "Biliyorum ama nasıl? Hala masa başı çalışırken silahını çıkarıyor mu?"
"Galiba."
"Luzon'la yüzleşmeden önce onu silahından ayırmalıydılar. Onlara veya kendine zarar vermesini göze alamazlardı." Luzon göbekli bir polisti. Kemerini bel seviyesinin altına bağlar, ortaya kocaman bir tabaka çıkardı. Böyle olunca da masasında çalışırken koltuğunun kolçağı tabancasına baskı yapmasın diye silahını çıkarır, genellikle masasının üst çekmecesine koyardı. "Pekala, onu silahsız bir anında yakalıyoruz," dedi Boş. "Sonra da kışkırtıyoruz."
"İyi ama ofisten ayrılırken silahını hep yanına alır," dedi Lourdes. "Zaten kurallar da öyle."
"Onu eski nezarete, beni görmeye çağırırız."
"Bu işe yarayabilir. Geçerli bir sebep lazım sadece."
Biraz sonra iki aşamalı bir plan yaptılar. Fakat emniyet müdürünün de işbirliği gerekiyordu. Bu caydırıcı bir etken değildi. Çünkü üst amirlerin haberi olmadan Luzon'la yüzleşemeyeceklerini biliyorlardı. Kahvelerini bitirip merkeze döndüler. Doğrudan emniyet müdürünün ofisine gidip görüşme talep ettiler. Müdür Valdez, Boş ile Lourdes'in anlattıklarından hoşlanmasa da soruşturma yürütülmesi gerektiğini kabul etti. Müdür bu duruma normalden daha çok üzüldü. Çünkü 17 yıl önce Luzon teşkilata ilk kez adımını attığında Valdez onun eğitim sorumlusuydu. Hatta bir dönem yakınlardı.
"Birkaç sanferi tanıyordu," dedi Valdez. "Onlarla birlikte büyümüş. Bu işimize de yaradı. Durup bu adamlarla konuşurduk. Ve her seferinde de güzel bilgiler topladık."
"Bakın müdürüm, onu çift taraflı çalışmakla itham etmiyoruz," dedi Boş.
"Kullanılmış ya da kandırılmış olabilir ve sızıntının kaynağı da olmayabilir. Onunla da bu konuda konuşmak istiyoruz zaten. Fakat burada önemli olan Mehia'nın adını deftere işletmemesi ve Mehia tanığımızı öldürdü."
"Anladım, tamam," dedi Valdez. "Dediğinizi yapacağız. Planınız nedir?"
"Plan basitti. Müdür gelecek ay için planlanan bir eğitim gününe ilişkin bazı evrakları alması için Luzon'u ofisine çağırtacaktı. Bu kısa mesafe için Luzon muhtemelen silahını yanına almayacaktı. Sekreterden belgeleri alırken müdür ofisinden çıkıp selam verecekti. Ardından Luzon'dan basılı bir bildiriyi eski nezaretteki Boş'a götürmesini isteyecekti. Nezarete giden yol doğrudan dedektif bürosundan geçmeyecekti. Plan Luzon'un silahını almak için masasına uğramadan doğrudan Boş'a gitmesine dayanıyordu. Eğer müdür Luzon'un silahlı olduğunu görürse ya da Luzon merkezden ayrılıp yolun karşısına geçmeden önce silahını almak için dedektif bürosuna uğrarsa plan iptal edilecekti.
"Peki yedek silah taşıyor mu?" diye sordu Valdez.
"Taşıyorsa bir de kayıtlı değil," dedi Boş.
"Kayıtlara baktık," dedi Lourdes. Teşkilat düzenlemeleri memurların bilek tabancası ya da başka bir yedek silah taşımalarına müsaade ediyordu. Fakat söz konusu silahın onaylı ateşler silahlar listesine işlenmiş olması ve memurun üst amirlerini bilgilendirip ayrıntıları silah defterine girmiş olması gerekiyordu.
''Kayıtsız silah taşıdığına tanık oldunuz mu hiç?'' diye sordu Boş.
''Hayır, hiç görmedim.'' dedi Valdez.
''O halde yapıyor muyuz?'' dedi Bella.
''Yapıyoruz.'' dedi Valdez. ''Ama Bella, senin de Harry ile orada olmanı istiyorum destek olarak.''
''Anlaşıldı.'' dedi.
Bir saat sonra planı uygulamaya koydular. Lourdes Luzon'un masasında olduğunu ve silahını takmadığını teyit ettikten sonra Valdez'e onay mesajı yolladı. Müdür sonra sekretere Luzon'u çağırdı. Lourdes Luzon bürosundan ayrılırken silahını bıraktığını teyit etti. Luzon ardından yan kapıdan çıkıp yolun karşısındaki eski nezarete gitti. Boş nezarette derme çatma masasında otururken Luzon müdürden aldığı eğitim çizelgesiyle içeri girdi. Boş'un masa olarak kullandığı eski kapının üzerine koydu.
''Bunu müdür yolladı.'' dedi. ''Uğrayıp bırakmamı istedi.''
''Teşekkürler.'' dedi Boş. Luzon gitmek üzere döndü.
''Dün akşam Silmar'da olanları duydun mu?'' diye sordu Boş.
Luzon arkasına dönüp tekrar Boş'a baktı. ''Silmar mı?'' dedi. ''Ne olmuş ki?''
''Tanığımızı öldüren adamı yakalamışlar.'' dedi Boş.
Luzon boş boş baktı. Duygularını belli etmedi.
''Karnından vurulmuş.'' dedi Boş. ''O yüzden durumu pek iyi değil. İyileştirmeye çalışıyorlar. Belki bir iki güne konuşabilir.''
''Güzel.'' dedi Luzon. ''Ben büroya dönüyorum.''
Bir kez daha hücrenin çıkışına yöneldi.
''Bu seni kaygılandırmıyor mu Oscar?'' dedi Boş.
Luzon bir kez daha dönüp Boş'a baktı. ''Bu da ne demek şimdi?'' dedi Luzon.
''Yakalanan seni cadı lakaplı dostun Carlos Mejia.'' dedi Boş. ''Ve yalan söyledim. Çoktan konuşmaya başladı ve senin adını verdi. Martin Perez'i ona sen söylemişsin.''
''Saçmalık bu.''
Lourdes bitişikteki hücreden eski hücrelerin önünde uzanan koridora çıktı. Luzon'un arkasında konumlandı. Varlığını hisseden Luzon arkasına döndü.
''Bu da ne böyle?'' dedi.
Boş ayağa kalktı. ''Bu ne biliyor musun?'' dedi Boş. ''Bu senin kendi hikayeni anlatma fırsatın. Bize neler olduğunu, ne yaptığını söylersen belki bir çıkış yolu bulabiliriz.''
''Ben bir şey yapmadım. Size söyledim. Saçmalık bu.''
''Yanlış yapıyorsun dostum. Onun elini güçlendiriyorsun. Onun hikayesine inanıp senin peşine düşecekler.''
Luzon donup kalmıştı. Bir sonraki hamlesini düşünürken gözleri donuklaştı. Boş konuşmadı. Lourdes konuşmadı. Beklediler.
''Pekala, bakın,'' dedi nihayet. ''Bir hata yaptım. Tamirhanedeki arama emrinin neyle alakalı olduğunu söylemediniz. Ben de zarf atmaya karar verdim. Sanca oranın sanferlerle ne ilgisi olduğunu sordum. O kadar. Gerisini kendi anlamış.''
''Asıl senin hikayen saçmalık,'' dedi Boş. ''Perez'i Alhambra'da nasıl buldu?''
''Bilmiyorum ama ben söylemedim. Perez senin yüzünden öldü. Bana hiç bakma.''
''Hayır dostum, senin yüzünden öldü. Mejia'ya sen söyledin ve biliyor musun, anlaşma teklif edilir edilmez seni ele verecek.''
Luzon Mejia'nın henüz konuşmadığını ve kitaptaki en eski polis blöfünü yediğini fark edince Boş'a baktı. Yardım istercesine Lourdes'e baktı. Boş teşkilatın dışından biriydi ama Lourdes içeridendi. Ona baktı, sert bakışlarını görünce destek görmeyeceğini anladı.
''Avukat istiyorum.'' dedi.
''Kaydını yapar yapmaz arayabilirsin.'' dedi Boş.
Lourdes kelepçeleri çıkarırken Boş masasının etrafından dolandı. Elini Luzon'un omzuna koyup onu Lourdes'in beklediği koridora doğru yöneltti.
''Eller arkaya.'' dedi. ''Ne yapacağını biliyorsun.''
Boş Luzon'u dirseğinden kavrayıp Lourdes'e çevirdi. O anda Luzon ellerini kaldırıp Boş'u hücrenin parmaklıklarına itti. Ardından hücreye koşup iki eliyle büyük bir şangırtıyla kapıyı kapadı. Zinciri ve kilidi parmaklıkların arasından geçirip kapıyı kilitledi.
''Oscar, ne yapıyorsun?'' dedi Lourdes. ''Gidecek hiçbir yer yok.''
Boş parmaklıklara çarpınca dengesini kaybetmişti. Doğrulup elini cebine daldırdı, anahtarlığı aradı. Asma kilidin anahtarı oradaydı. Ama anahtarlık cebinde değildi. Parmaklıkların arasından baktı, masanın üzerindeydi. Hücrede bir oraya bir buraya yürüyen, olmayan seçeneklerini arayan Luzon'a baktı.
''Oscar, haydi ama sakinleş biraz.'' dedi Lourdes. ''Çık oradan.''
''Anahtar masanın üzerinde Oscar.'' dedi Boş. ''Aç şu kilidi.'' Luzon onları duymuyormuş gibi davranıyordu. Birkaç kez ileri geri yürüdükten sonra hücre boyunca uzanan bankın ucuna ansızın oturdu. Eğildi, dirseklerini dizlerine koydu, yüzünü ellerine gömdü. Boş Lourdes'e doğru eğilip elleriyle kulağını kapattı. Avluya çıkıp bir civata kesicisi bul diye fısıldadı. Lourdes vakit kaybetmeden hücrelerin önünde uzanan koridordan kamu hizmetleri avlusuna açılan kapıya koştu. Boş parmaklıkların arasından Luzon'a baktı. ''Oscar hadi ama'' dedi, ''aç şu kapıyı, bu işi halledebiliriz.'' Luzon elleri yüzünde sessizdi. ''Oscar'' dedi boş, ''konuş benimle, müdürü buraya getirmemi ister misin? İkinizin geçmişi olduğunu biliyorum, onunla konuşmak ister misin?'' Yine ses yok. Derken Luzon tek kelime etmeden ellerini indirip ayaklandı. Boynuna uzanıp kravatını çıkarmaya başladı. Banka çıktı, tavana uzandı. Hava tahliye borusunun üzerinde bir metal ızgara vardı. Kravatının ince ucunu ızgaraya sokup yanındaki boşluktan çıkardı. ''Oscar, haydi ama yapma bunu'' dedi boş. ''Oscar!'' Luzon kravatın iki ucunu birbirine bağladıktan sonra oluşan halkayı 8 rakamına dönüştürdü. Parmak uçlarında yükselip kafasını ilmekten geçirdi ve hiç tereddüt etmeden bank ucundan kendini bıraktı. 24. Bölüm. Boş ve Lourdes koridorda beklediler. Yoğun bakım ünitesine sadece emniyet müdürüyle aile bireyleri alınıyordu. Çoğunlukla sessizce oturup kağıt bardaklardan kahve içtiler. 2 saat sonra müdür Valdez çıka geldi. ''Beyni sadece 2 dakika oksijensiz kalmış, yani düzelecekmiş'' dedi. ''Bekleyeceğiz. Asıl sorun ızgara yerinden çıkıp da yere düştüğünde kafatasında oluşan çatlak.'' Boş olanlara an be an tanıklık etmiş, darbenin sesini duymuştu. Luzon'un sallanan bedeni demir ızgarayı yerinden sökmüş, düşerken kafasını bankın kenarına çarpmıştı. Tıpkı yüksekten dalış yapan yüzücünün saltodan sonra tahtaya çarpması gibi. ''Bilinci açık mı?'' diye sordu Lourdes. ''Açık ama ameliyata aldılar'' dedi Valdez. ''Beynin üzerinde kan pıhtısı birikmiş, onu almaları gerekiyormuş. Kafatasında delik açmışlar.'' ''Hay lanet'' dedi Lourdes. ''Her neyse, o hücrede ve öncesinde neler olduğuna dair ayrıntılı bir rapor istiyorum'' dedi Valdez. ''İşler nasıl bu kadar sarpa sardı Harry?'' Boş cevap vermeye çalıştı. ''Beni gafil avladı'' dedi sonunda. ''Eskiden bazı ayyaşların böyle yaptığını biliyor olmalı.'' ''Bunu herkes bilir'' dedi Valdez. ''Hazırlıklı olmalıydın.'' Boş başını salladı. Valdez'in haklı olduğunu biliyordu. ''Benim hatam'' dedi Boş. ''İyi ama onu suçlayacak mıyız? Her şeyi telefonuma kaydettim. Mehia'ya haber uçurmuş. Hata yaptım'' dedi ''ama olayın müsebbibi o.'' ''Şu an o konuda endişelenmiyorum'' dedi Valdez. ''Onunla daha sonra ilgileniriz.'' Boş müdürün öfkesini gizlemekte zorlandığını gördü. ''Bella, neden merkeze dönüp raporu yazmaya başlamıyorsun?'' dedi Valdez. ''Anlaşıldı'' dedi Lourdes. Valdez Lourdes'in gitmesini beklerken tuhafça sessizdi. ''Merkezde görüşürüz'' dedi Lourdes. Valdez dedektifin koridorda asansöre doğru gidişini izledi. Yeterince uzaklaştığına kanaat getirince konuştu. ''Harry, konuşmamız gerek.'' ''Biliyorum.'' ''Şerif departmanından soruşturmaya müdahil olup inceleme yapmalarını isteyeceğim. Bence dışarıdan birilerinin değerlendirmesi faydalı olur.''
''Boşuna zahmet etme müdürüm, batırdım, farkındayım.''
''Yedek memur olarak tam zamanlı çalışanlarla aynı özlük haklarına sahip değilsin, biliyorsun.''
''Biliyorum. Beni kovuyor musunuz?''
''Bence şimdi evine git. Önce şerif departmanı incelemesini bitirsin.''
''Askıya alındım o zaman.''
''Her neyse, evine git ve dinlen Harry. Vakti geldiğinde geri dönersin.''
''Vakti geldiğinde?''
''Tamam müdürüm, öyle yapayım. Telefonumdaki ses kaydını Lourdes'e yollarım.'' ''İyi olur, evet.''
Boş dönüp uzaklaştı. Koridorda Lourdes'in gittiği yolu izledi. Bundan sonra San Fernando emniyeti için tekrar çalışmasının çok düşük ihtimal olduğunu biliyordu. Belediye binasının yanından geçip eski nezaretteki ofisinden birkaç dosya ve kişisel eşyalarını almayı düşündüyse de sonra vazgeçti. Doğrudan evin yolunu tuttu. Ev sessizdi, önce verandaya baktı. Elizabeth'ten hiçbir iz yoktu, sonra odasına gitti, kapı açıktı, yatak düzeltilmişti. Şifon yerin üzerinde temiz, katlanmış havlular duruyordu. Dolaba baktı, askılar boştu.
Kullandığı valiz de ortalarda görünmüyordu, gitmişti. Boş telefonunu çıkardı, ona verdiği telefonun numarasını tuşladı. Birkaç saniye sonra evin içinde çalan melodiyi duydu. Telefonu yemek odasındaki masanın üzerinde buldu. Bir de not vardı, kısa bir not.
Harry, sen iyi bir adamsın. Her şey için sağ ol. Seni tanıdığım için mutluyum. Elizabeth.
Benliğini bir duygu algısı kapladı. Kabul etmeliydi. İlk başta bir rahatlama hissetmişti. Elizabeth'in orada kalması Boş'un kızıyla olan ilişkisine zarar veriyordu. Ayrıca bir müptelayla birlikte yaşamanın baskısından, her an eski alışkanlığına geri dönebileceği endişesinden de kurtulmuştu Boş. Fakat sonrasında bu duygunun yerini kaygı aldı. Elizabeth'in gitmesine anlama geliyordu. Evine, Modesto'ya mı dönüyordu? Yoksa aylardır geride bırakmaya çalıştığı bağımlılıklarına mı dönüyordu? Bunca zamandır bir kez olsun uyuşturucuya el sürmemişti. Boş her gün daha da güçlendiğini düşünmüştü. Boş, Elizabeth'in zihin açıklığı kazandığını ve bununla bağlantılı olarak kızının ölümünden duyduğu vicdan azabıyla yaşamaya devam etmekte zorlanmış olabileceğini fark etti. Boş sürgülü kapıyı açtı, evin arka balkonuna yürüdü, otoyola, şehre ve ardında Valley'i kuşatan dağlara baktı. Elizabeth orada bir yerde olabilirdi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 200.